İlem eyyuhel aziz. Dünya hayatını güzelleştiren esbaptan biri. Dünya aynasında temessül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Evet, müstakbel mazinin aynasıdır. Mazi berzaha, yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde suretini ve şeklini ve dünyasını istikbal aynasına, tarihe, insanların zihinlerine vedia olarak bırakıyor. Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle dünya muhabbeti tatlı olur. Mesela arkadaşlarının ve akrabalarının timsallerini ve fotoğraflarını havi, büyük bir aynayı yolunda bulan bir adam, şark cihetine giden adamların memleketlerine gidip onlara iltihak etmek için çalışmayıp da o aynanın içindeki timsaller ile uğraşır, muhabbet eder. İşte bu adam gafletten ayıldığı zaman, eyvah ne ediyorum, bunlar şarap değil seraptır, bunlar ile uğraşmak azip değil azaptır der, arkadaşlarına yetişmek üzere şark seferine tedarikatta bulunmaya başlar. Bunu bir daha okuyup mütalaa edeceğiz. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bazı mühim insanları dünyadan ahirete alması ve birbirine yakın zamanlamayı da yaparak yakın sürede üç hizmet erbabını üstadı görmüş, onun talabeliğine kabul edilmiş, onun davasına hayatları boyu hizmet ifa eden, bizim de itibar ettiğimiz, hürmet ettiğimiz ve böyle bir davanın bize intikaline vesile olan o büyük zatlardan üçü yan yana kısa sürede vefat ettiler. Cenab-ı Hak mekanlarını cennet eylesin. Amin. Taksiratlarını affeylesin. Amin. Rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Yerlerini de boş bırakmasın diyelim. Evet. Aytimur abi rahmeti rahmana yürüdü. Arkasından Mehmet Kırkıncı hocam gitti ve en son Said abi rahmetli oldu. Biz hocamla ayrı bir mazimiz, ayrı bir beraberliğimiz oldu. Aşağı yukarı 40 yıllık istifade ettiğimiz, hürmet ettiğimiz, mahsusen hayatımızda, hizmet hayatımızda çok büyük payı olan bir büyüğümüzdü. Diğer ağabeyler de tanıdık ama hocamla mazimiz, mesaimiz daha fazla olmuştu. Vefatından evvel bir ağabeye, 40. hocam, Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam almış olduğum hizmeti tekrar ona devrettim ve teslim ettim, gidiyorum diye ifade etmiş. Bu muhterem ağabeyler ve hocalarımız hayatlarında bu kadar hizmet ifa ettikleri halde hiçbir iddiaları olmadı. İltifat, ilgi, alaka, hürmet, taltif, şunu isterim. Hayır. Namsız ve nişansız geldiler. Namsız ve nişansız gittiler. Zaten ihlas da bu. Yani önemli olan Allah'ın bilmesi. Onun tanıması. Onun yanında değer ve kıymetin keyfiyeti önemlidir. Halkın iltifatı, halkın takdiri ve onların alakası, ihlası ve samimiyeti kıran sebeplerden biridir. Bakın bir ağacın seyrinde ve temaşasında dikkati çeken çok önemli unsurlar öne çıkar. Ama bu zahirdedir. Bir ağaca bakan bir adam şair ruhluysa, sanatkarsa, değil mi? O ağacın meyvelerini tarif edebilir. Meyvelerini takdir edebilir. Metü sena edebilir. Yaprakları da hakeza. Çiçekleri daha fazla. Bir de ağacın durumuna gelip üstünde kuşlar varsa, değil mi? Uçan mahlukat da ona konup kalkıyorsa, ondan cıvıldaşan, gelişen sesler ve onların da inmeleri, kalkmaları dikkat çeker, iltifat görür. Fakat ağacı ağaç yapan, yaprağı orada tutan, meyveleri büyüten, çiçekleri donatan ve kuşların inip kalkmasına, yuva yapmasına vesile olan o kara, kuru ve siyah dallar, budaklar kimse tarafından bilinmez. Kimse ona itibar etmez. Kimse onu methetmez. Hep o atlanır. Hep unutulur. Ama bütün anlatılan, itibar edilenleri ayakta tutan, muhafaza eden, devamını sağlayan da nedir? İşte bu unutulanlardır. Dava adamlarına böyle bakmak lazım. Yani namsız ve nişansız gittiler derken Allah tarafından biliniyor, toplum tarafından idrak edilmeyebilir. Bunun hiç önemi yoktur. İnsanların muvaffakiyeti kesret-i etba ile veya fazla muvaffakiyetle ölçülmez. Onun muvaffakiyeti, kalitesi Allah ilindeki değerle ölçülür. Bakın Bediüzzaman Hazreti hayatında kaç kişi tarafından tanındı? Kaç insan itibar etti? Değil mi? Ne kadar vatandaş varlığının farkına vardı ki? Bilakis muhalefet oldu. Hasım gözüyle bakıldı. 90 yıla yakın ömür zindanlarda, mahkemelerde, değil mi? Hapishanelerde geçti. Çekmediği cefa, görmediği aza kalmadı. Fakat öbür tarafta farklı bir hava, farklı bir alemle karşılaştı. İşte mesele budur. Hatta kendine itibar noktasında o kadar asgari seviyede meseleyi mütalaa etti ki, yanına yaklaşmak, ona iltifat etmek, bir nevi hakaret etmek noktayı nazarında değerlendirdi. Elini öpmeyi tokat vurmak gibi düşündü. Beni ziyarete gelmeye bedel, gidin Risale-i Nur okuyun, daha fazla istifade edersiniz diye çok insanı yolundan çevirdi. Kendinden sonraki hizmet eden dava adamlarına da bu feragatı, bu fedakarlığı, bu hassasiyeti bıraktı. Ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum diyor. İnsanı beğenmek, insana iltifat etmek ayağını kaydırır. Allah indindeki talib ve terakki dünyadaki tevazudan, mahfiyetten geçiyor. Bakın Bediüzzaman Hazretleri çok büyük alanlarda feragat ve fedakarlık yaptı ama üçü çok dikkat çekiyor. Bunun bir tanesi kendini beğenmedi. Kendini beğenenleri de beğenmedi. İltifat edenlere değer ve kıymet vermedi. Tarihçi hayat yazılırken onunla alakalı mühim keramete keşfiyatların çoğunu kaldırdı, çıkarttı. İnsanların buna ihtiyacı yok. İnsanların iman davasına ihtiyacı var. Tarih hayatını okuyan bir adam imanını kurtarıyor. Onu da buna vesile etti. Kendini beğenmeyen bu insanı Allah dünyaya beğendirdi vefatından sonra. Daha ukba boyutunu düşünmeyin. Ya Said, madem sen kendini merciyetten azdettin, kendini beğenmedin, dünyadayken seni çok insan beğenmedi, hatta hakaret de etti. Sana zindanları, hapishaneleri uygun gördüler. Ama vefatından sonra ben seni insanlara beğendireceğim dedi. Hakikaten en fazla beğenilen insanlardan biri üstadımızdır. Oradaki fedakarlık, buradaki bereketi ve neticeyi dünyada bile veriyor. Ahiretini, ahiret alemini size, yani anlayışınıza havale ediyoruz. İkincisi, evlenmek. Çoluk çocuk sahibi olmayı Cenab-ı Hak şartlar icabı uygun görmedi. Öyle bir imkan tanımadı. ömür muharebe meydanlarında, imtihan salonlarında geçti. Olsa da onları ne yapamazdı, büyütemezdi. Öyle bir imkan, öyle bir zemin yoktu. Namüsait şartlarda davasını ortaya koydu. Ama Cenab-ı Hak ona öyle evlatlar verdi ki, hangi baba üstad kadar bahtiyar ve memnun. 2-3 çocuğu olan bir adam ızdırap ve çile çekiyor. İmtihana ağırlaşıyor. Hem de ne evlatlar. Önemli olan neseben değil, haseben evlat olmaktır. İşte nur talebeler. Sen bu fedakarlığı yaptın. Davan için bu keyfini öteledin. İtibar etmedin. Bu lezzetten uzak geldin. Ben sana öyle evlatlar vereceğim ki dedi Cenab-ı Hak. Hiçbir baba senin kadar bahtiyar olmayacak. İşte bu evlatlar o evlatlardır. Fedakarlığın dünyadaki boyutunu anlatıyoruz. Üçüncüsü, imkan sahibi olmak, servet sahibi olmak, ticaret yapmak. Öyle bir imkan da Cenab-ı Hak nasip etmedi. Şartlar uygun değildi. Ama Cenab-ı Hak'ın öyle servetler, devletler verdi ki, bence üstattan zengin kimse yok. Nur talebelerinin servetini, imkanını, devletini yan yana koyun. Türkiye'nin zenginidir üstadımız. Herkesin mülkü onun mülkü sayılır. Oradaki fedakarlık dünyada bile maddi alanda onu bak nerelere taşıyor. Ahirette ise bunun manevi sevabı, mükafatı tartışılamayacak kadar büyüktür. İşte Bediüzzaman Hazretlerinden bu dersi alan muhterem abilerimiz, hocalarımız da aynı metotla, aynı tarzda ihlas ve samimiyet içerisinde Allah'ın davasına hizmet etme noktasında vazifeyi ifa ettiler ve birer birer gidiyorlar. Çünkü üstadımız bize bir izah getirmiş. Nur talebeleri diyor. Nur talebeleri. Ümmet-i Muhammedi'yi sahili selamete çıkaran, sefine-i Rabbaniye'de çalışan kademelerdir. Bak bizim adımıza kademe diyor. Kademe, hizmetkar demek. Hizmetçi demek. Bizde en kaliteli, en büyük, en yüce adam baş kademedir. Bitti. Bizde rütbe buradan buraya kadar omuza çıkmaz. Kademe geldik, kademe gideceğiz. Şimdi bir gemide hademe olan bir adamın görevi nedir? Kazan dairesidir. Çay yapmaktır, yemek yapmak, kapları yıkamaktır. Güvertede çay içemez, yolcu değil. Ama yolcuya hizmet eder. Güvertede çay içen yolcudan da rahatsız olamaz keyfinden. Niye o öyle de ben böyle? Görevin ayrı. Sen kademesin. O vazife terk edildi. Adam orada çay içemeyecek, yemeğini yiyemeyecek, ticaretini yapamayacak. Geminin anlamı ortadan kalkacak. Vazifemizi bilelim ki ne yaptığımızın farkına varalım da bize bu yük olmasın. Ümmet-i Muhammedi'yi sahili selamete çıkaran, sefine-i Rabbani'de çalışan hademeleriz. Bak el dinlenebilir. Göz dinlenebiliyor. Gece dinleniyor değil mi göz? Ağız da dinleniyor. Diğer organlar da dinlenir. Ama insanda iki tane organ var. Onların dinlenmeye ihtiyacı yoktur. Dinlendiği an hayat biter ve tükenir. Bunun biri beyindir, öbürü kalptir. Kademe bu anlamadır. Üstad da bir ömür, hayat boyu gayretle, cehdle ve mücadele ve mücahedeyle davasını tahakkuk ettirmeye çalışmıştır. Muhterem 40. hocamız da o kervanın arkasından giren bir büyüğümüzdür. Burada da çok ders yapmıştır. Kardeşlerimiz çoğu buna şahit olmuştur. Son sözü de işte budur yani. Hizmeti teslim ettim ve gidiyorum. Bu cemaat içerisinde mühim meselelerde bizzat bulunmuş, cemaatin emniyet, istikrar ve yani muhafazası noktasında o muhakemesiyle hizmet ifa etmiştir. Risale-i Nur ve cemaate gelen bazı itirazlara Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu muhakeme sayesinde cevap vermiş, o itirazlar asgariye inmiş, bazen de vazgeçmişlerdir. Bunların biri Necip Fazıl'dır rahmetli. Bir meseleden dolayı Risale-i Nur'a itiraz etmiştir. İkinci Cihan Harbi ile yazılan mektupla ilgili Hristiyanlar hakkında üstadın görüş ve kanaatine itiraz etmiş. Muhterem rahmetli 40. hocam ona bu şer'i bir meseledir. Edebiyat kaydı ve kuralları gibi değerlendirilmez. Herkesin kendi alanı ve sahası vardır Necip Bey. Müsaade et bu sahada da biz konuşalım. Ve ikna etmiş Necip Fazıl itibar etmiştir hocama. Erzurum'da bu görüşme konuşma olduktan sonra gelip bir manşet atıyor. Mantık küpünün yanından geliyorum Erzurum'dan diye. Evet. Benim şahit olduğum çok olaylar vardır bu anlamda. İstanbul'a geldiğinde çok yazarlar, çizerler, köşe yazarlar hocamla görüşmeye sıraya girerlerdi. Biz bunları buralarda ağırlardık. Çok da birbirlerine istifade eder, memnunane dönerlerdi. İsimleri bizde mevcuttur. Söylemenin şu anda şeyi yok yani. Bir hatıra anlatayım, derse devam edeyim bakın. Bu çok sizi belki duygulandıracak. Çok nadir bir iki yerde anlattık, mahrem yerlerde ama duyulmamıştır tahmin etmem. Bir demirci hocam vardı, Allah rahmet eylesin. 40. hocamla çok beraberliği vardır onun da. Demirci hocamın da nur talebesi olmasını ne hocam vesile olmuştur 40. hocam. Evet. Hocama çok büyük değer verir, kıymet verirdi Osman Demirci hocam 40. hocama. Bir gün 40. hocam şu bizim terasta üstte şadırvanı çalıştırıyor. Yazın gelirdi. 2-3 ay burada kalırdı biliyorsunuz. Böyle baş başayız. Hocam dedim Demir hocam bana bir mesele anlattı. İsterseniz size nakledeyim. Anlat bakayım ne anlattı sana dedi bana. Ben de anlattım. Bir hocamın yani Demir hocamın başından geçen bir olayı anlatacağım. Rahmetli Demirci hocamın damadı Suudi Arabistan'da, Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerif'in yani Ravza-i Mudahara'nın inşaatında çalışıyordu. Elektrik mühendisi olarak. Ve oraya yerleşmişti. Vazifesi o, mesleği o, oraya yerleşmiş. Hocam da hac vesilesiyle oraya gitti. Gitmişken de işte damadında kalıyor. Demirci hocamdan bahsediyorum. Dedi ki, Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'ye gitmemiz icap etti. Damat dedi ki, hocam ben sizi götüreyim. Araba müsait. Yolda müsait. Zaten hicret yoludur. 9 şerit biliyorsunuz. Olur müsaitsen götür dedik. Bindik arabalara gidiyoruz. Gece yarısı oldu. İmsa yaklaştı. Yolu da yaraladık aşağı yukarı. Damadın arabası arıza yaptı diyor. İndi baktı, kaputu açtı, çalıştıramadı motoru. Bu defa ikinci şık, gelen arabaları el kaldırıyor, duralar ki bize yardımcı olalar. Bilen biri çıkacak ki arabaya çalıştırın veya çeksin. Kimse görmüyor çünkü yol çok geniş, düzgün, hızlı geçiyorlar araçlar. Işığı gelip de yaklaşıp el kaldırıp görene kadar hızla gidiyorlar. 5-10 dakikada öyle geçti, onda da ümidimiz kesildi. Ben de dedim boş durmayayım. Seccadeyi kenara serdim yolun kenarına. Teheccüde durdum diyor Osman. Namaz kılayım boş durmayayım diye. Atıf da işte damadı da araba durdurmak için gayret gösteriyor. Duran yok. Zaten nadir geçiyor arabalar. Epeyce ibadet yaptıktan sonra baktık ki uzaktan bir ışık belirdi. Yaklaştı. Tam bizim arabanın arkasında bir vasıta durdu. İçerisinde indi bir adam. Beyaz giyimli, yakışıklı bir insan indi. Hafif sakallı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Arapça konuşuyor. Atıf öğrenmiş zaten damadı orada Arapçayı. Nedir? Mesele budur. Aç kaputu, açtı diyor. Arabayı çalıştırdı adam diyor. Becerdi o işi. Dedi ki, bir 15-20 dakika ileride bir istasyon var. Siz önden, ben arkadan beraber gidelim. Yine yolda arıza yaparsa arabanıza yardımcı olurum. Ama istasyona girince arabanızı yaptırın. Yolunuzu öyle devam edin. Ben de işime giderim. Peki. Arabalara bindik. O arkada biz önde gidiyoruz. Ara dönüp bakıyorum geliyor mu? Geliyor diyor. Yani kısa bir mesafeyle bizi takip ediyor. İstasyona girdik neyse yaklaşınca. Girer girme bu da diyor, devam etti yoluna gitti. Neyse, arabamızı yaptırırken ya dedim, Atıf, bu adam bize yardımcı oldu. Kim olduğunu öğrenmedik. Bir ikramda, iltifatta bulunmadık. Bir hediye vermedik. Ayıp ettik yani. Yani çölün ortasında bizi kurtardı bu adam. Niye sormadık? Böyle hayıflandım, canım sıkıldı diyor. Niye bir iyiliği yapmadık bu adama karşı, mukabelesiz gitti. O psikolojiyle arabamız tamir edildi, bindik giderken ben uyudum diyor. Rüyamda aynı adamı gördüm diyor bu defa. Adam da rüyama girdi diyor. Efendim dedim, sen kimsin? Necisin? Niye bize bu iyiliği yaptın? Hadi yaptın. Ya biz senden bir tanışmadık, etmedik. Sana ikramda, iltifatta bulunmadık. Ayıp ettik yani. Utandık, mahcup ettin bizi. Demiş, ben İmam Ali'yim. Evet. Benim vazifem burada ihtiyacı olanlara yardımcı olmaktır. Dedim, dedi 40. hocam, beraberdik dedi Osman Hoca, yani haklı dedi. O bir sır da aramızda sana anlatmış dedi. Ve üçü berabermiş. Ben o, hocam da beni dinliyor dikkatle. Hani? Tam dediğin gibi öyle oldu diyor. Biz arabada üçümüz beraberdik. Damadı ben ve Demirci Hocam. Allah mekanlarını cennet eylesin, taksiratlarını affetsin. Evet. Bizim vakfımızın üzerinde aşağı yukarı işte 35 yıldır İstanbul'dayız. Erzurum'dan bizi gönderdi. Rahmetli 40. hocam dedi, orada Osman Demirci Hoca Efendi var. Gidersiniz, Bismillah der başlarsınız. 2-3 arkadaş. 2-3 kişiden bu dava bugün bu noktalara kadar geldi elhamdülillah. Bütün yapılan bu hizmetlerde hakları payları vardır. Duayendirler. Saf-ı evveldirler. Onlara yetişilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya hayatını güzelleştiren esbaptan biri, dünya aynasında temessülle parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Hayatın anlamlı olabilmesi için, dünya hayatının ahiretin mezrası olabilmesi için ve buradan öbür taraf emniyete alınabilmesi için insanın hayatında etki eden, müessir olan mühim insanlar vardır. Kimimizde sanatkarlık açısından duayenler vardır. Kimimizde ticaret açısından öğrendiklerimiz vardır. Kimisinde başka meslek ve meşreplerde vasıflı insanlar vardır. Herkes aynı ayarda değildir. Ticaret noktayı nazarından Allah bir insana öyle bir liyakat verir ki onun yaptığı işi bin tüccar yapamayabilir. Onlar orada duayendir. Bunların biri Karun'dur. Tevrat'taki o ince sırları bildiğinden dolayı adamın serveti hala dudak uçurtuyor. Ondan zengin insan daha yok. Mesela sanatta da böyledir. Sinan'ın yaptığı camiler, imarathanelere bakınız. Hala mimarlar eline su dökemez. Niye? O doğruda duayendir. Çok mimar var. Eğer bu insanlar vasıflı insanlar, o zaman eğitimleriyle yetişselerdi, Sinan bir tane olmazdı. Yavuz bir tane olmazdı. İmam-ı Azam bir tane olmazdı. Binlerce olurdu. Var ama onların ayarında insanlar az. Bu şu demektir. Cenab-ı Hak bazı insanları bazı alanlarda, meslekte de özel yetiştirir. Özel donanımla gönderir. Onlar o mesleklerin milatları olur. Açılımlar meydana arkadan gelirler. Bunları geliştirirler. Yeni ilave etmek özel insanların liyakat ve hususiyetlerinden kaynaklanır. Üstadımız da bunlardan biridir işte. Mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet. Üç dönemi yaşamış. Cenab-ı Hakk'ın bu üç dönemde murad ettiği, fiilen ortaya koymak istediği hakikatların tezahürüne vesile olmuş. İman davasında, cihat davasında, siyaset davasında, diyanet davasında, saltanat davasında içtihat ve icraatlar yapmış, önümüzü açmış. Hocalarımız, büyüklerimiz de bu anlamda kendilerine ait vazifeleri ifa ederek rahmeti rahmana gidiyorlar. Üç büyüğümüzün birbirine yakın vefatı da başka bir hikmete mebnidir. Cenab-ı Hak bir nimeti fazla verecekse, değerini artıracaksa, kıymetliyse o nimet, bedeli de ona göre ister. Bir adamın Onbaşılık makamına çıkmak için dedim mi harcadığı bedelle, mesainen kurmay olması noktasında harcadığı bir olur mu? Bir bakkal dükkanı açacak bir adamın sermayesiyle, cehd ve gayretiyle AVM açacağın gibi bir olur mu? Olmadığı gibi, bunlar farklı olduğu gibi, Allah'ın davasına hizmet ifa eden insanların da çap ve kapasiteleri asırlarına, çağlarına göre özel donanımla hazırlanır ve gönderilirler. İşte bu mühim zevatın üçünün yan yana gitmesi de ülkemiz bir krizden, bir sıkıntıdan, bir imtihandan geçiyor. Biz geçtiğimiz gibi İslam alemi de geçiyor. Cenab-ı Hak sallıyor İslam alemini. Bir netice meydana getirecek. Burada canımızın yanması, huzurumuz biraz kaçması demek, rahmetin yaklaşması anlamına da geliyor. Evet. Bu cemaatten bu üç zatın yan yana gitmesi İlticayı artırıyor, duayı artırıyor, bakın ibadeti artırıyor. Sadece Suffa Vakfı olarak hocama okunan hatim herhalde 1500'ü geçti. Öyle diyorlar. Hatim sadece bakın. Bu Arşala'ya gidiyor. Bu kelamullah'tır, ibadettir. Okumak ibadettir. Diğerlerini de hakeze yanlara kattığımızda bir de bu bir yığın şehit, bu kadar insan. Rahmet-i Rahman'a yürüyor. Onların da arkalarında kalanların arzı ihtizaza getirecek şekilde sızlanmaları ve ciğerden yanmaları rahmetin ihtizaza gelmesine, harekete geçmesine sebebiyet veriyor. Gece karardı mı? Sabah yakındır. Cenab-ı Hak büyük nimetlerle, büyük rahmeti muameleler inşallah Anadolu insanının önüne açacaktır. Nasıl beyne sema vel arz bulutları bir anda süpürüp berrak güneşi gösterdiği gibi hiç tereddüt etmeyiniz. Öyle bir hikmet, öyle bir mesele ortaya koy ki Rusya'da şaşırır, Amerika'da şaşırır. Tarihte bunların örnekleri çoktur. Yunanlılar bir taraftan girip, Ruslar da öbür taraftan girip bir Anadolu'yu dahi bize dar etmeleri planlanırken ve bu millet Cihan Harbi'nden çıkıyor. Çarık giyecek malzeme yok. Ekmek bulamıyor yemeye, sağdan soldan burayı da paralayıp parçalayıp bizi yok etme planlarına karşı Cenab-ı Hak harem dairesine sokmadı onları. Yunanların başına bela verdi, ihtilal yaptı da onları oradan gönderdi. Rusya'yı da buradan gönderdi. Anadolu'yu koruma altına aldı Allah. Üstadımız da öyle bu Anadolu Cebeli Cudi gibi diyor. Hem arzı hem de semavi bela ve musibetlerden muhafaza altındadır. Buraya zarar geldi mi? Dine de zarar gelir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın adetullah kanunları dünyada sebepler tahtında cereyan eder. Şifayı Allah verir ama doktorun vasıtasıyla verir. Eczaneler vasıtasıyla verir. Rızkı Allah verir. Tarladan verir. Ticaretten verir. Çalışmasak, ticaret yapmasak rızık nereden gelecek? Er-rizku alallah. O imandır. Muamele farklıdır. Hidayet Allah'tandır ama mürşitlerle gelir. Cenab-ı Hak bu dini biz indirdik. Onun koruyucusu, muhafızı biziz diyor. Neyle koruyacak? Bunda da bir sebep lazım. 1300 yıldır hangi milletle koruyorsa aynı milletle koruyacaktır. Evet. Buraya zarar geldiği an Araplar çöker. İslam alemi mahvolur. Süfyan'ın gücü yetmedi burayı dize getirmeye. Arkasında gelenlerin gücü yetmez. İklim lehimize dönmüştür inşallah. Her şey bak, aleyhimize olan bile lehimize dönecek göreceksiniz. Cenab-ı Hakk'ın adeti böyledir. İmtihanı verir. Terbiye olunduktan sonra ehli dalalete de hesabını görür ve gönderir. İmtihandan geçiriyor bizi. İnşallah son imtihanımız olur. Önümüz açık, nimet güzel gelecektir. Biz buna inanıyoruz. Şeyi de anlatayım, derse devam edeyim. Bugün ders herhalde böyle gidecek. Rüstem Paşa varmış. Biliyor musunuz? Kanuni Sultan Süleyman'a damat olmuş. Saraya da vezir ol, şey, sadrazam olmuş. Eminönü'nde bir camisi var. Rüstem Paşa Camii. Meşhur işte o. Onu yaptıran hayırlı bir sadrazam. Padişaha, Kanuni Sultan Süleyman'a damat olmak için müracaat ediyor. 11. vezir diyorlar kitaplar. Kanuni de tamam ama şeyler var tabi. Şartlar, şurtlar, kaideler var. Diğer paşalar, vezirler bunun saraya damat olmasından rahatsız oluyorlar. İnsandır, kıskançlık. Aleyhine bir şey yayıyorlar, şaya yayıyorlar ki cüzzamlıdır bu diye, cüzzamlı. Padişah bunu duyar duymaz, ya cüzzamlıya nasıl kız verilir? Vazgeçer gibi oluyor. Ama buna rağmen de saray tabibine bunu bir yokla, bir bahaneyle muayene et bakayım, bu cüzzamlı mı değil mi? Bir şaya var ama aslı var mı? Saray tabibi geliyor, bir bahaneyle muayene etmek için fanilasını açıyor. Sırtını açınca fanilasında bit görüyor. Bit. Affedersiniz. Kapat diyor, tamam. Sultanım, hepsi iftiradır diyor. Tertemiz. Niye? Cüzdanlı da bit yaşamaz diyor. Bite bak şimdi, adamı sadrazam yapacak arkadaşlar. Ya, yalan, cüzdanda bit olmaz, mümkün değil diyor. Sonra damat oluyor. Mihrimah Sultan'a. Onun da iki tane büyük külliyesi var. Biri Üsküdar'da, öbürü Edirne'de. Evet. Sonra da saraya sadrazam oluyor. Bu olayı bilen bir şair der ki, olacak bir kişinin bahtı kavi, talihi yar, kehlesi dahi onun vakt olur işine yarar demiş. Bir adamın bahtı kavi, talihi yar gitti mi, biti bile işe yarar. Müslümanların bahtı kavi, talihi yar, bitimiyle işe yarayacak inşallah. Merak etmeyin. İmtihan bitiyor, sabredersek. Allah nurunu tamamlayacak. Rusya'da dinsiz kalamaz. Üstada bakın siz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Hristiyanlıktan çıktı, komünizme düştü. Ne yapacak? İslamiyet'e karşı teslim olacak. Müslüman olacak anlamına değil. O kin, o husumet gidecek. Amerika için hakiki İseviliği arayan o büyük devlet, o da hakiki İsevilik sayesinde hak dinle buluşacak. 200 yıldır sömüren, Orta Doğu'yu mahveden İngilizlerin Avrupalıların işini bitirecekler. Üstadımız buyuruyor. Şark husumeti İslam inkişafını boğuyordu, zail oldu ve olmalı. Garp husumeti İslam'ın inkişafına sebeptir, baki kalmalı. Üstad Avrupa'ya karşı, Avrupalılık zihniyetine karşı husumeti tavsiye ediyor. Aman aranızı kapatın. Mesafe derindir, ittifak etmeye çalışmayın. Teknolojik ittifak ayrı, ticari ittifaklar. Medeniyet ittifakı noktayı nazarında. Ahlak ittifakı ve onların yanlışlarına yaklaşma noktayı nazarında her gelen ülkenize sokamazsınız. İngiliz'den ilaçlarını bile kullanmıyor. Avrupalıya tek gözlü deha sahibi diyor. Evet. Evet, müstakbel mazinin aynasıdır. Yani gelecek maziyle şey yapılır, ölçülür yani. Bir ağacın kökü ne kadar sağlamsa gövde ona göre büyür. Bir temel ne kadar emniyetliyse ona göre kat atılır. Bu milletin şöyle bir mazisine bakın bakalım. Nerelere dayanıyor? Nerelerden gel? Bu dine nasıl hizmet etmiş bizim ecdadımız? Allah evladına bunu nasip edecek inşallah. Üstad 1000 yıldan beri diyor. İşte 1300'e vuruyor da. Abbasilerden beri. Bu dini mübin İslam muhafazaya vazifede bayraktar olan bu millet, Anadolu insanı, ecdadımızın Allah'ın dinine yapmış olduğu bu hizmetin sonu akamete uğramayacak. Onun torunları, onun neslinden gelenler de Allah'ın nurunu tamamlamada ecdatları gibi vazifeyi ifa edecektir diyor. Mazi berzaha, yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde suretini ve şeklini ve dünyasının istikbal aynalarına, tarihe, insanların zihinlerine veda ediyor. Bak, atalarımız, babalarımız gitti. Değil mi? Vücutları gitti ama manevi muhtevaları hafızalarda, tarihlerde yaşıyor. 40. hocam Allah rahmet eylesin gitti. Ama bir dava ortaya koydu. Bir hizmet ortaya koydu. Bir şeyler bıraktı gitti. İşte o bıraktığı şeyler de onun o maneviyatı, o davası yaşayacaktır. Herkesin hayatında Doğru ve istikameti gösteren duayenler vardır. Vasıflı insanlar vardır. O vasıflı insan onların hayatına keyif verir. Cemale kemal katar. Olgunluk katar. Ahirete hazırlar. Allah'la münasebetini kurmakta ya mikroskop veya teleskop vazifesi görür. Bu vasıflı insanlar da vefat ettikten sonra onların hatıraları, onların hayat hediyeleri ve şeref levhaları o davayı da nurlandırır ve şenlendirir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 20 yaşındayken Hılfül Füdûl diye bir cemiyete üye olmuş. Füdalelerin yemini. Çok önceleri. Mekke-i Mükerreme'de hak, hukuk, adalet yokken bu üç kardeş bir araya gelmişler. Ya en azından bir sistem kuralım da güçlü kuvvetliyiz biz. Buraya gelen tüccarlar, kervan sahipleri eziyet görmesin, işkence görmesin, zulüm görmesinler. Hak, hukuk meselesi bu üç. Yani kuvvetli insanın sayesinde yerini bulsun. Bir hayırlı işe el atmışlar. Sonra onların sistemi bir müddet Mekke-i Mükerreme'ye nefes aldırmış. Sonra bu sisteme yavaş yavaş zulme doğru gitmiş. Lağvedilmiş, kalkmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 20 yaşındayken tekrar diyorlar ki biz o cemiyeti ihya edelim. Bizim atalarımız bunu yapmış. Bunu biz tekrar gündeme, yine adını aynı şekilde koyalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet gelmeden evvel o anlaşmanın içerisinde bulunuyor. Onun bir üyesi. O sistemin bir üyesi. Bu kurulduktan sonra gelen mazlumlar yanlış muamele görmemişler. Tüccarlar haklarını almış gitmişler. Yani o alan, o mekan, o köy, o kasaba neyse huzurlu bir hayat yaşamış epey bir müddet. Sonra İslamiyet geliyor, daha iyisi geliyor. Nasip oluyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o öyle hayırlı bir cemiyetti ki, öyle güzel vazifeleri ifa etti ki, bugün aynı cemiyet olsa, yine aynı insanlar kursa, bak inancı ne olursa olsun, ben bu halimle gider, o cemiyete bir üye, bir katkıda bulunurum diyor. O cemiyete üye olmak, ona destek olmak, sahralar doğrusu koyunla tasadduk etmekten daha hayırlıydı diyor. Topluma nefes aldırmış. Asırlar sonra, bakın, asırlar sonra. Emeviler Abbasiler döneminde dahi Arap nesilli olan paşalar oturup yan yana bazı meseleler mütalaa ederken veya diyelim halifeler yanındaki insanlar, devlet idare otoritesinde bulunanlar bir öbürüne acaba senin atan deden Hılfül Füdûl'da bulundu mu? Vallahi benimki bulunamadı, boynu bükük, mahcup. Benimki bulundu elhamdülillah diyor o. Yıllar sonra öyle hayırlı bir cemiyette atası babası bulunduğundan dolayı adam şeref duyuyor. Benim dedem Çanakkale gazisi. Maşallah. Benimki de şehit oldu. Görüyor musunuz? Bunlar nimettir. Bunlar insanın hayatında insanı etki eden bir nevi onun hayatını nurlandıran güzel levhalardır. Şimdi Suriye. Allah bir imtihandan geçiriyor. Bakın. Evet. Ciğerimiz yanıyor, üzülüyoruz, bakıyoruz. Bu kadar milyonca insan gelmiş. He? Bunda da hikmet var. Yani Cenab-ı Hak, evet, onlara bu ağır imtihanı uygun görüyor. İmtihandan geçiriyor ama bir de mesaj veriyor. Önce Ekrat geldi, Kürtler geldi. Sonra Araplar geldi, şimdi Türkmenler geliyor. Hepsi nereye geliyor? Anadolu'ya. Zaten eskiden yine biz onlara beraber muhabbetle, kuvvetle, değil mi? Kardeş kardeş yaşamıştık. Yani diyorlar ki beraber olun, bir araya gelin. Esas yurdunuz, yeriniz de işte buradır. Anadolu toprağıdır. Bu dünyaya Allah bu mesajı veriyor. İkincisi, burada da bir imtihan var. Genç adamlar ülkesini bırakıp kaçıyorlar. Hadi çocuklar neyse. Kadınlar olabilir, ihtiyarlı olabilir ama genç çocuk, sen nereye kaçıyorsun? Burada gelip dilenenleri görüyorsunuz. Sen git cephede şehit olsana. Gazi olsana böyle bir nimet senin önüne gelmiş. Hiçbir şeyin mi yok? Kazmayla, kürekle git. Orada bir davet var. Vatanı nasıl terk ediyorsun? O şerefli ölümü bırakıyor. Akdeniz'in sularında boğuluyorlar. Hem de çoluk çocuk, ailecek. O da ölüm. Bunlar bizim başımızdan geçti. Bu ülkeyi Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler tahakküm altına almak istediler. Nerede Suriye'nin Gaziantep'i? Şanlıurfa'sı, Kahramanmaraş'ı yok mu? Bizim elimizde de imkanlar yoktu. Kahramanmaraş'ta bir hoca efendi. Kalkın, neye cuma namazı kırmaya geldiniz? Halk! Siz esirsiniz. Esire cuma namazı farz değil. O Frans bayrağı orada dalgalandığı müddetçe ben size namaz kıl, indirin o bayrağı. Neyi vardı halkın? Takonyası vardı. İnsan ızdırar haline geldi mi Allah lütfunu gönderir. Keçi mustar kaldığı zaman boynuzuyla kurdun karnını deldiği gibi. Bir tavuk yavrularının yanında affedersin köpeğe saldırdığı gibi. Bu böyledir. Bir anne çocuğu için kendini arabanın önüne attığı gibi. Sen sana düşeni yap, elinden geleni ortaya koy. Cenab-ı Hak neticeyi istediğin gibi önüne koyabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada aç kalıyor. Hiçbir şey yok mu? Ya Rabbi, hiçbir şey yok. Hiç mi bir şey yok? Bir avuç hurma var. Getirin. O bir avuç hurma işte. İşte mesele o. Bir avuç hurma getir. O bir avuç hurma geliyor. Bir ordu doyuyor. Gelmese belki olmayacak. Cenab-ı Hak yoktan da verir. Yoktan yaratıyor. Ama sebepler tahtında sen de bir şey yap. Bir şey koy ortaya. Tohum at. Onu ben sümbül yaparım diyor Allah. Sen sümbül yapamazsın. Sen çekirdeği toprağa dik. Ağaç yapmak benim işimdir. Allah'ın işine karışma. Ama çekirdeği koyacak adam ağacı da ben yapacağım düşüncesiyle çekirdeği atmaktan vazgeçiyor. Allah'ın istediği bir hareket, bir adım. Hacer validemiz Safa ile Merve arasında gidip gelmesi zemzem çıkacak mıydı orada? Bir hareket istiyor. Ama kaçıyor bu adam. Vatanını bırakıyor. Yani bunun babası da 30 yıl Saddam'la beraber zulmetmiş bu millete. Bunlar hiçbir şey yapmamışlar. Harekete geçmemişler. En azından yani fikren bile, düşünce itibariyle bile olsa bir şeyler yapmamışlar. Bak bizim de tarihte ezanlarımızın susturulduğu, camilerin kapandığı anlara bir gidin. İhtiyar neneler, kadınlar Kur'an öğrettiler. Mum ışığı altında. Bediüzzaman Hazretleri. Yazma yasak, okuma yasak. Elle yazdırdı. Duvarın kovuklarında yazdırdı. İman tekniğe meydan okudu. Matbaa olsa o kadar basamaz o zaman da. Teknik mümkün değil. Sana düşeni yap. Zaten düşmeni Cenab-ı Hak sormuyor ki. Avrupa'ya kaçıyor. Türkiye'de de durmuyor. Dursana, seni kovalayan mı var? Niye Avrupa? Bedenini düşünüyor. Ruhunu düşünmüyor. Bunda da bir imtihan var. Evet, bir tarafı ciğerimiz yakıyor ama Cenab-ı Hak kuluna zulmetmez. Mevla kuluna zulmetmez. Kuluna müstahak olur. İnsanlar zalimdir. Kader adı. Bir de bunun kader boyutu var ki Osmanlı'ya yapılan ihanetlerin hesapları da görülüyor. Ama bunların suçu ne? Bir musibetten çekindiniz ki, bir beladan geldiği vakit sadece zalimleriniz değil, mazlum ve masumlarını da yakarım diyor Allah. Ecdat toruna kötü miras bırakmayacak. Çünkü niye? Torundan çıkar. Zulüm ve haram. Senden çıkmazsa evladından çıkar, torundan çıkar. Allah affetmiyor bunu. Ahirete bırakmıyor. Zulüm bir, haram iki. Men dakka dukka. Yine dua ediyoruz. Cenab-ı Hak şuur versin onlara. Amin. Cenab-ı Hak zalimlerin tasallutundan kurtarsın. Amin. Biz de elimizden geleni yapalım ama işin bir de gerçek boyutunu, hakikat boyutunu, kader boyutunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Evet, müstakbel mazinin aynasıdır. Mazi berzaha yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde suretini ve şeklini ve dünyasını istikbal aynasına, tarihe, insanların zihinlerine veda ediyor. Bak Fatih'in maddi serveti gitti. Ailesi, çoluk çocuğu, bak dikkat edin. Dükkanları, he? Gitti. Ama camisi yaşıyor. İmarathaneleri yaşıyor. Hayır adına yaptıkları dünyada bile yaşıyor. Ahirette devamı var. Bu şu demektir. Allah namı hesabına bir adam ne yaparsa o zail olmaz. Ya Resulullah, Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor. Bir kurban kestim. Etinin tamamını tasadduk ettim. Sana da kolunu pişirdim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayvanların sağ kol tarafını sünnet, onu yiyor. Onu tercih ediyormuş. Onu da size bıraktım. Ya Ayşe, bu kestiğin koyunun kolundan başka her şeyi bakidir. Keşke onu da verseydin yani. Onu biz yiyeceğiz. Fani ol, verdiğin bakidir. Dava adına, amme adına bıraktıkları yaşıyor, şahsi şeyleri gidiyor. Hatta Cenab-ı Hak öyle koruyor ki, üzerinden ciddi bir rejim geçtiği halde, yerle bir olmuş, unutulmuş medreseler ihya ediliyor, camiler vuzuha kavuşturuluyor. Otopark olmuş, bırakmıyor Allah. Dünyada bile vakfedilen şeyin aslına çeviriyor yani. Elhamdülillah. Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle dünya muhabbeti tatlı olur. Mesela arkadaşlarının ve akrabasının timsallerini ve fotoğraflarını havi büyük bir ayna yolunda bulan bir adam. Söyleyin. O zaman İstanbul'da oturan Peygamber Efendimiz'in elçisini karşılayan kral. Herak yok. Konstantin evet. Heraklius mu? Heraklius evet. Sahabeleri imtihan ediyor. Diyor siz ahir zaman peygamberinin mi elçilerisiniz? Evet. Elçileriyiz diyor. Peki diyor ben size bir şey göstereceğim. Onları geceleyin çağırıyor. Papazlardan gizli. Haberi yok. Papazlar duymasın. Koca bir çekmeceli dolap getirtiyor. Nöbetçileri gönderiyor. İlk çekmeceyi çekiyor. Bu resim tanımıyoruz diyorlar. Diyor ki bu biz Adem Aleyhisselam ilk babamızdır. Bir resim daha çekiyor. İkinci babamız Nuh Aleyhisselam. Sahabeler onu da tanımıyorlar. Bir resim daha çekiyor. Tanımıyoruz. İsa Aleyhisselam'dır diyor. En son çekmeceyi çekiyor bu. Bu bizim peygamberimizdir diyorlar. Aynı Resulullah'ın resmi. Ha, şimdi bu zat mı hayatta? Evet. Siz onun mu elçilerisiniz? Evet. Tanıyınca resmi en son çekmece olunca o da itibar ediyor. Keşke diyor. Saltanatı müsaade etseydi de. Gidip ayaklarını yıkasaydım. Çoraplarını giydirseydim. Ayaklarına hizmet etseydim diyor. Herhalde diyorsun. Bunu sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz Aleyhisselam naklediyorlar. Ya Resulullah böyle bir olayla karşılaştık. Böyle oldu. Aynen doğrudur diyor. Çünkü diyor Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a onun isteğine binaen neslinden gelecek mühim ve önemli peygamberleri göstermiş. O arzu etmiş. Semadan levhalar halinde indirmiş. Adem Aleyhisselam bakmış. Hepsinden istifade etmiş, keyif almış. Neslinden gelecek mühim insanlar, peygamberler. Sonra Danyal Aleyhisselam onu ipekle işlemiş. Danyal Aleyhisselam ressamdır. İşte size gösterilen o resim, Danyal Aleyhisselam'dan kalan, Heraklius'ta devam eden o şeydir diyor. Emanettir. Belki de o papalıktadır, bilemiyoruz şu anda. Evet. Yani Cenab-ı Hakkatları hem hakikat mi suret itibariyle böyle koruyor. Hakiki sevilik nüksettiğinde İslamiyet'te omuz omuza gelmesinin sırları, altyapıları mevcuttur. Yeter ki insaflı insanlar gelsin de doğruya doğru desin. İşte bakın Peygamber Efendimiz'e kadar aleyhissalatü vesselam peygamberin hayat hikayeleri hem kitaplarda anlatılıyor, onlar hayatı şenlendiriyor, kuvvetlendiriyor, nurlandırıyor. Hem de suretler halinde muhafaza ediliyor. Bizde de öyle değil mi? Maziye neyle bakarız? Suretlerle bakarız. Hatıralarla bakarız. İstikbali de ona göre ne yaparız? Planlarız. Aynen bunun gibi. Burada dünyada beraber olanlar, birbirini samimi sevenler ahirette de beraber olacaklar. El mer'u ma'mene habbe. Dost dostuyla beraber olacaktır. Dolayısıyla dostluk çok önemlidir. İnşallah biz dava dostları, dava arkadaşlar olarak buradaki beraberliğimizi Cenab-ı Hak daha ahirette de istiyoruz. Üstad Hazretlerini Van'dan Burdur'a naklederken hayvan vagonlarında ikili ikili bağlayarak doldurmuşlar. Hayvan vagonlarında öyle. İlk şey öyle. Sürgün yani. Üstadın da elinde başka bir zatı, ne şeyi varsa mesuliyeti onu üstadla bağlamışlar. Ama o zat üstadı pek tanımıyor. Vanlı biri. Sonra bakmış ki üstada o kadar itibar, ilgi, alaka var ki halktan. Allah Allah demiş ya, kim ki bu zat? Millet buna itibar edip değer veriyor. Ben bunun farkında değilim. Sonra öğreniyor ki çok önemli, faziletli bir insan. Asıl dava şeyini bilmiyor belki ama halkın yani o şeyinden, münasebetinden, hürmetinden bunu kavruyor adam. Demiş ya Rabbi, dünyada böyle ettin, ahirette de böyle isterim demiş. Ya adam turnayı gözünden vurmuş. Nasıl bir dua? Bu arkadaşlar ahirette de isterim ya, ben buna razıyım diyor adam. Elhamdülillah. Biz dünyada samimi ve hasbi beraberliğimizin ahirette neticesini alacağız inşallah. Evet, demek ki arkadaşlarını ve akrabalarının timsallerini ve fotoğraflarını havi büyük bir ayna yolunda bulan bir adam, şark cihetine giden adamların memleketlerine gidip onlara iltihak etmek için çalışmayıp da, bak bizden evvelkiler yorulmuşlar, gayret terlemişler, bize bu davayı bırakmışlar. Bu davayı biz de bizden sonrakilere az bir fedakarlıktan bırakmazsak halkaya giremeyiz. Ha buraya derse geliyoruz. Her gelen yanına bir adam, bir kardeşimiz alsa gelse, o da bir hizmettir, o da bir cihattır arkadaşlar. Şimdi bu hakikatlerden birbirimizi istifade ettirmekte kendimize bakacağız. Biri bana vesile olmasaydı, biri benim elimden tutması, ben acaba bugün nerelerde olurdum? O zaman bana yapılanı ben başkasından esirgememeliyim. Ben de birine vesile olayım. Yetmedi ikiye üçe. Alâ meratibihim. Azda da iktifa etmeyin ha. Yerde adam bilse uzayda var mı diye merak edin. Büyük düşünün ama tedbirli adım atın. Çalışmayıp da o aynanın içindeki timsellerle uğraşır, muhabbet eder. Yani onların evet varlıklarından sevinir ama davalarını takip etmez. Sevmek arkalarından gitmek anlamına da gelir. Sadece suretten keyif gelmez. Aynada altını gösterir ama zengin olamaz ki. Doları koyun aynanın karşısında bir tomar görünür orada. Ama gücü kuvvet oraya geçer. Bir alemin aynadaki görüntüsü cahildir. Fotoğraflarla değil, fotoğrafların arkasına geçip, değil mi? Bizi şenlendiren alana gireceğiz ki yolculuğumuz devam etsin onlarla. İşte bu adam gafletten ayıldığı zaman eyvah ne ediyorum? Bunlar şarap değil, seraptır. Şarap içilecek şey demek. Ama içini kötü doldurduğumuzdan dolayı şarap deyince başka şey anlıyoruz. Böyle bir Türkçe'de bazı kelimeler vardır. Mesela siyaset adam derler. Yani siyasi adam. Ne demek abi? Sahtekar anlamına geliyor. Yanlış. Siyaset peygamber mesleği, adam idare etme sanatıdır. Ama içini öyle yanlış doldurmuş ki siyasi ama uzaklaş ondan diyor. Bu bizim yanlışımızdır. Düzeltmek lazım bunları. Numara naslı numero imiş. Öyle diyorlar. Fransızcadır. Numero. Yaşlılar bilir abiler. Eskiden büyükken numaron kaç derlerdi. Numaron. Doğru söylerlerdi Hüseyin hocam. Numaran nasıl numara ki kısaltılmışın no yazılır, no yazılmaz. Değil mi? Numara okuruz, ne yazarız? No yazarız. Bu ne demek bu? Aslında numara olduğundan dolayıdır. Yoksa no yazmamız lazım. No iki nokta üst üste. Numarayı numara diye değiştirdik. Numara yerleşti bize. Bir de kalktık bundan mefhum ürettik biliyor musun? Numara yapmak. Bunu Fransız hiç anlamaz. Ne demek numara yapmak? O da bizim uydurmamız. Harflerin ve kelimelerin, daha da kelimelerin, deyimlerin böyle tarih süreci içerisinde değişik şeyler vardır yani. yükledikleri manalı, yüklendikleri manalar. Mesela gece kondu desen, 100 tane evvel adam kalsa ne kondu kardeşim diyecekler. Ama gece kondu, gayri resmi yapılanmaya deniyor. 5 tane evvel bir adamı kaldı dedi ki gece kondu. Nedir? Ne kondu yadır? Dolmuşsun adama nasıl, dolmuşu nasıl anlatırsın? Ne dolmuş diyecek adam. Ama senin vasıtaya dediğini bilmez. Bunlar halkın zamanla kabul ettiği, benimsediği kelimelerdir. İşte bu adam gafletten ayrıldığı zaman eyvah ne ediyorum? Bunlar şarap değil, seraptır. Serap, o çölde görünen su birikintisi gibi nazara çarpan gölgedir yani. Aslında adamın bir de susuzluğu varsa o biraz daha derin görünür. Asfaltta da bu görünür ama yaklaştığında su değil de manasız bir şey olduğu anlaşılır. Bunlarla uğraşmak azap değil azaptır. Der arkadaşlarına yetişmek üzere şark seferine tedarikatta bulunmaya başlar.